Kelebekler ve İnsanlar Üstün Dökmen 21. Ayrım 38. Olup Bitenin Nedeni. Olup bitenin nedenini, daha doğrusu kelebeklerin açgözlü insanlarca tüketilmesinin nedeni nedir bilemezsiniz. Alaim-i Sema'nın ve Kerman'ın öldüğünü az sayıda kelebek duydu. Çünkü kelebek avcıları uzun vadideki kelebeklerin çoğunu yakalamışlardı. Bu sonu kim hazırladı? Toplum mu, tabiat mı, kader mi? Olanlardan kim sorumlu? Toplum, hayat ve kader, hangisini seçerseniz içinize o siner. Toplum, hayat veya kader eliyle, adaleti olmayan bu dünyada Alaim-i Sema tek celsede ölmüştü. Yaşamın celseleri bir cemse gibi geçer üstümüzden. Toplum mu, yaşam mı, kader mi? Bir bilimsel deney yapamadığınız için laboratuvarda hangisi daha üstündür ötekinden bilemezsiniz. Alaim-i Sema ile Kerman niçin öldü bilemezsiniz. Uma ile Gökhan'ın aşkları ne olacak? Evlilikleri, yuvaları ne olacak bilemezsiniz. Annelerin ve babaların karşı çıktığı bu evliliğin yalnızca akülü sandalyelerle yürüyüp yüremeyeceğini bilemezsiniz. Evliliği yürüten elektrik mi yoksa bir başka şey mi bilemezsiniz. Olup bitenin ne olduğunu, olup bitenin gerçekten bitip bitmediğini bilemezsiniz. Yaşama anlam verebilmek için sadece bazı tahminler yürütürsünüz. Demiş ki birisi, evren, dünya atomlardan değil, hikayelerden oluşmuştur. Siz evrenin, dünyanın ve olup bitenin ne olduğunu bilemezsiniz. Ancak neyin ne olduğu konusunda kendi hikayenizi anlatırsınız. Belki de siz bu yüzden yalnızsınız. 39. Veda. Meğer Alaim-i Sema. Ertesi gün Yağız geldi Necati'nin evine, elinde birkaç kitapla, koleksiyonundaki yeni parçaları görmeye. Yağız'a göre Necati'nin son tuttuğu kelebekler muhteşemdi. Kerman ve Alaim-i Sema'ya özellikle baktı. Bu iki kelebeğin kelebekler dünyasındaki adını bilmiyordu. Sadece önündeki görüntüyle ilgiliydi. ''Nereden buldun bunları Necati abi?'' diye sordu. Necati'nin cevabını beklemeden devam etti. ''Çok ender bulunan desenlerden bunlar. Galiba en değerli mandalalardan.'' Yağız bir süre elindeki kitapları karıştırdı. Sonra dönüp Necati'ye, ''Şimdi bulamadım ama şu kelebeğin kanadındaki mandala liderlik işareti galiba. Bu kelebek bütün kelebeklere lider olsun diye gönderilmiş.'' dedi. Yağız şu kelebek derken Alaim-i Sema'yı kastediyordu. Eğer söyledikleri doğruysa, ki galiba doğruydu, kelebeklerin lideri, onları kurtaracak kişi Kerman değil, Alaim-i Sema'ydı. Alaim-i Sema bilmeden kelebeklere önemli bir iyilik yapmıştı. En azından birkaç kelebek kaçakçısını yakalatmıştı. Eğer tüm kelebeklerin lideri olduğunu bilseydi daha büyük işler başarabilirdi. Dişi olduğu için bu aklına hiç gelmemişti. Aslında lider olmayan bir erkek kelebeğin Kerman'ın peşine takılıp hayatını ziyan etmişti. Gerçek lider meğerse Alaim-i Sema'ydı. Lider olduğunu bilmeden yine de kardeşleri için bir şeyler yapmıştı. Lider olduğunu bilseydi daha büyük işler yapabilirdi. Yanlış bilgi yanlış hayatlar getirir önümüze. Doğru bilgi bazen sizi kurtarır, bazen herkesi. Alaim-i Sema arkasında büyük bir boşluk bıraktı, kendini ve yaşamı yanlış tanımlamıştı. Elbette ki sevgilisini arayabilirdi ama bütün bir hayatını buna hasretmesi yanlıştı. Aşk önemlidir. Kadınlar ve erkekler aşkı arayabilirler. Ancak kadınlar ve erkekler aşkı aramak dışında da bir takım şeyler yapabilirler. Erkekler hem aşkı hem işi birlikte yürütürler genelde. Kadınlar da böyle olmalıdırlar. İster insan, ister kelebek, kadınlar aşk dışında da pek çok şey yapabilirler. Alaim-i Sema bunu bilmiyordu. Birkaç günlük ömrünü ziyan etmişti. Alaim-i Sema ömrünü birkaç günlük olduğunu sanıyordu. Aslında bu da yanlıştı. Yağız elindeki kitapları karıştırdı. Alaim-i Sema'yı göstererek Necati'ye, ''Abi genç bir kelebekmiş, yazık olmuş. Bunlar 9 ay yaşayan bir türmüş.'' dedi. Yakaladığı kelebeklerin ömürlerinin ne kadar olduğunu Necati'yi hiç ilgilendirmiyordu. Onların sadece birer fiyatları vardı, ancak şu da bir gerçekti ki Alaim-i Sema yakalanmasa daha aylarca yaşayabilecekti. Alaim-i Sema bunu da bilememişti. 40. Görücü. Ve Fatma Hanım güzel kızları olan İffet Hanımları davet etti. Davetin görünürdeki adı yalnızca bir çaydı, görünmeyen adı görücü. Geldiler. Aysel ile Ragıp Bey'in tartışmalarından 2 gün sonra İffet Hanım, kocası Mensur Bey, kızları Ebru bir ikindi vakti dağların gerisinden, dağ yollarından uzun vadiye geldiler. Fatma Hanım ile Ragıp Bey misafirlerini sokağın başına kadar yürüyüp karşıladılar. Gökhan misafirleri bahçede bekliyordu. Annesinin hatırı için Ebru ile tanışacaktı. Aysel annesinin gereksiz bulduğu bu gayretini itelemek amacıyla evde durmamış bir arkadaşına gitmişti. Fatma Hanımların gelişi görünürde sadece bir ziyaretti ama aslında altta yatan neden Ebru'yu görücüye çıkarıyordu. Yanı sıra görünmezde Gökhan da çıkıyordu görücüye. Ebru'nun babası ne olup bittiğinden tamamen habersizdi. Gezmeye geldiklerini sanıyordu. Oysa Ebru ile annesi bu ziyaretin bir tür karşılıklı görücü ziyareti olduğunun açıkça dillendirmeseler de farkındaydılar. Fatma Hanım'ın kendilerini niçin davet ettiğini biliyorlardı. Fatma Hanım ile İffet, kadın derneklerinden ahbap toplantılarından tanışıyorlardı. Derin bir ahbaplıkları yoktu. İffet Hanım, Gökhan'ın bir yürüme sorunu olduğunu biliyordu ancak ne düzeyde özürlü olduğundan habersizdi. Geçmişte Fatma Hanım bu konuyu geçiştirmişti. Bu yüzden Gökhan'ı görünce anne kızının nevri değişti. Yüzlerinde belli etmemeye çalıştıkları küçük gerginlikler, kasılmalar peyda oldu. Gökhan'ı beğenmemişlerdi. Bahçede oturdular, hal hatır, hava su sordular, hava hafiften gergindi. Fatma Hanım Ebru'nun ve annesinin hoşnutsuzluğunu anladı. Niçin bu kadar şaşırdıklarına hayret etti, gerildi, örtülü bir öfke uyandı içinde. Babalarda sorun yoktu. Biri misafir, diğeri ev sahibiydi. Giderek koyulaşan bir sohbet doğdu aralarında. Siyasetten, futboldan, o yıllarda siyaset futbola da çalım atmıştı. Malzeme fiyatlarının, dövizin ve rüşvetlerin yükselişinden söz ettiler. Mensur Bey müteahhitti. Her zaman önemli olmuş, giderek vazgeçilmez olmuş iskan ruhsatlarıyla ilgili rüşvetlerin, özellikle yangın merdivenlerine ilişkin rüşvetlerin artışından yakındı. Söylediğine göre rüşveti dolar üzerinden isteyenler bile vardı. Bu durum, selam verdim rüşvet değildir deyu almadılar diyen Fuzuli'nin gününden, Kanuni'nin döneminden beri bu konuda da aşama geçirdiğimizin göstergesi sayılabilirdi. İş yerlerindeki ruhsatlar önemliydi ama gönül işlerinde kadınların ve erkeklerin birbirlerine verdikleri ruhsatlar daha da önemliydi. Ebru Gökhan'ı beğenmemişti. Gökhan ise Ebru'yu beğendi. Gökhan'ın gözüyle Ebru güzeldi. Ebru güzeldi ancak Gökhan'ca değil. Beğendiğiniz her kişi size dost ya da cinsel arkadaş olamaz. Aşk beğenmeyle başlar ama beğenerek sürmez. Mona Lisa'yı beğenmeyen yoktur. Fakat çok az kişi onun gibi bir kadınla evlenmeyi aklından geçirir. Ebru güzeldi ancak Gökhan onu sevmedi. Arkadaş olarak da istemezdi. Ebru'nun Gökhan'a bakışı dostça değildi, kabul edici değildi. Dahası hali, tavrı, kıyafeti, tarzı. Gökhan'ın alışageldiği çevresinde göre geldiği, özellikle ablasından öğrendiği kıyafete, tarza benzemiyordu. Aysel ile Gökhan geleneksel çizginin dışında düşünen, giyinen, davranan iki gençti. Geleneksel çizginin ötesindeydiler ancak toplumla zıtlaşmazlardı. Canımız ne isterse onu yaparız havasında değillerdi. Mesela ikisi de sigara içmezdi. Ancak içecek olsalar ikisi de kesinlikle büyüklerin yanında içmezlerdi. Aysel modern giyinirdi, arada bazı ortamlarda mini etek giyerdi. Ancak mini eteğinin açıkça tanımlanmamış da olsa belirli bir sınırı vardı. Fatma Hanım'la kocası toplumun belirlediği sınırlar içinde yaşarlardı. Kıyafette, düşüncede geleneksel insanlardı. Aysel ile Gökhan ise geleneksel değillerdi. Kendi belirledikleri sınırlar içindeydiler. Özgürlükleri kendilerinden menkuldü. Kendilerince makuldü, kendi dünyalarında makuldü. Ebru'nun sınırları ise görünürde Fatma Hanım'ın sınırlarının çok ötesinde, hatta Gökhan'la Aysel'in sınırlarının da ötesinde, adeta ufuk ötesi bir mevkideydi. Ebru oturduktan az sonra bir sigara yaktı. Annesinin, babasının, ev sahibi amcanın, teyzenin yanında sergilediği bu davranış, Fatma Hanım'ın gözünde olayın görücü niteliğini bitirdi. Ortam basit bir aile ziyaretine döndü. Ebru bir gelin adayı olsa ilk günden müstakbel kayınvalidesinin, kayınpederinin yanında sigara içince, Fatma Hanım'ın oğlunun gönlünü Umay'dan döndürme hevesini bir sigara dumanı gibi göğe yükseltti, darma duman etti. Böyle gelin olmazdı. Dahası vardı. Ebru oldukça kısa bir mini etek giymişti. Üstelik yırtmaçlı. Bir de sigara yakıp ayak ayak üstüne atmaz mı? Onun dışarıya doğru bükülmüş sağ elinde sigarasını tutarak ayak ayak üstüne attığı yırtmaçlı mini eteğinin arkaya doğru sıyrılıp adeta görünmez olduğu ve ara ara sigarasının dumanını göğe doğru üflemeye çalışırken muhtemelen farkında olmadan müstakbel kayınpederine doğru 45 derecelik açıyla üflemesi Fatma Hanım'ın gözünden günlerce gitmeyecek bir sahneydi. Fatma Hanım bu resmi birkaç defa rüyasında da gördü. Ebru az sonra ayağını indirdi, pantolon giymiş gibi rahatlıkla dizlerini birleştirmeden bacaklarını açarak oturdu. Fatma Hanım bir an bu durumu gördü, kanı beynine çıktı. Bir daha o yöne bakmamaya çalıştı. Gençler bir ara meslekleriyle ilgili konuşmaya başladılar. Ebru açık ve satır arası iletilerle kendi mesleğine hayran olduğunu dile getirdi. Ona göre müfettişlik dünyadaki en saygın, en önemli işti. Banka çalışanlarını denetlemek, yargılamak, hırsızları, dikkatsizleri mahkum etmek, rezil etmek kutsal bir işti. Gücü elinde bulundurmak demekti. Sonra Gökhan'ın mesleğine geçtiler. Ebru, astronotmuşsunuz. Gökhan, astronomiyi bitirdim. Astronom sayılırım. Çok ilginç, şimdi siz bütün yıldızları, burçları filan bilirsiniz. Gökhan'ın canı sıkıldı. Oldu olasıya astronot ile astronomi, astronomi ile astrolojiyi karıştıranlara sinirlenirdi. Nazik olmaya çalışarak, astronomi astroloji ile ilgilenmez. Aralarında yalnızca isim benzerliği var dedi. Ama ben burçlara inanırım, okuyunca çıkıyor. Gökhan gergin bir sesle, çıkmaz, hiçbir şey çıkmaz. Astroloji tarihin en büyük yalanlarından birisidir. Ebru yıllarca inandığı bilgiye karşı çıkılmasından rahatsız oldu. Gergin bir sesle, ''Aa olur mu? Bilimsel olarak ispatlanmış bir şey bu.'' dedi. Gökhan iyice sinirlendi. Sinirlenince yüzü kasılır, hafifçe kekelerdi. Sinirlenince kekelemek canını daha da sıkar, belli belirsiz elleri titremeye başlardı. Kekelememeye dikkat ederek, ''Astrolojiyle ilgili bir tane bile ciddi bilimsel araştırma yoktur.'' Milyarlarca yıldız, milyarlarca galaksi, dünyalı Ayşe'nin aşk hayatıyla ilgilenmez. Yıldızlar bizi iplemezler bile. Bazı astronomlar ne diyorlar biliyor musunuz? Astronomi bilimlerin anasıdır. Astroloji ise para uğruna kötü yola düşen kızdır diyorlar. Tabii bir teşbih bu, dedi. Gökhan'ın kararlı tavrı karşısında Ebru ısrar etmedi, konuyu değiştirip, ''Mesleğiniz çok ilginç. Gece boyu dürbünle yıldızlara bakmak filan.'' dedi. Ebru'nun dili Gökhan'ın mesleğini önemsediği şeklindeydi. Ancak genel tavrı, ses tonu çok da önemsemediği yolundaydı. Aslında Ebru bazı müfettiş arkadaşları gibi müfettişlikten başka hiçbir mesleği, işi ciddiye almazdı. Baş müfettişten başkasını dikkatle dinleyemezdi. Önemsemeden söylediği son cümle Gökhan'ın canını tekrar sıktı. Ebru Hanım, biz yıldızlara dürbünle değil teleskopla bakarız. Gökbilim ne biliyorsa teleskopla bilir dedi. Ebru yıldızlara teleskopla bakıldığını biliyordu ama öylesine söyleyivermişti. Tabii biliyorum, bir an dilim sürçtü diye açıklamaya çalıştı. Ebru'nun muhtemelen dili sürçmemişti. Kendi işi dışındaki alanlara yeterince ilgi duymadığı ve biraz da Gökhan'ı ciddiye almadığı için söylemişti. İnsanları ve yıldızları teftiş edemeyen birileri yıldızlara dürbünle baksa ne olurdu? Teleskopla baksa ne olurdu? Gökhan konuşurken bazen astronomi diyordu, bazen gökbilim. Ebru bunu fark etti. Astronomi ile gökbilim arasında bir nüans var mı diye sordu. Gökhan tabloya yeni başlayan birine bir yandan öğretmeye çalışırken bir yandan da oynayan bir tavla ustası gibi hissetti kendini.
Yok, ikisi de aynı şey. Biri yabancı misafir dilimize, diğeri Öztürkçe dedi. Ebru, tabii siz daha iyi bilirsiniz de Türkçesini kullanmak galiba daha iyi diyerek bir hatalı hamle daha yaptı. Gökhan ablasından öğrendiği bir şeyi söyledi. Türkçeleşmiş Türkçedir. Dile zenginlik getirir. Tabelaya klap yazmak dili öldürür ama kulüp artık dilimizin tabiyetine geçmiştir. Türkçedir. Astronomi de öyle. Teşekkür veya muvaffakiyet de öyle. Tabi olabilir de aynı metinde eski ve yeni kelimeleri birlikte kullanmak belki de çelişki. Ebru bunu söylerken aslında aynı metinde hem imkan hem de olanak kelimelerinin birlikte kullanılmasını istemeyen baş müfettişin mantığıyla konuşuyordu. Gökhan aslında o da ablasının mantığıyla konuşuyordu. Eski ve yeni kelimelerin astronomi ve gökbilim gibi Türkçe kökenli olan ve olmayan kelimelerin birlikte kullanılması bir çelişki değil. Bu da dili zenginleştirir. Kökenleri ne olursa olsun aynı pasaportu taşıyan insanlar, hatta farklı pasaportları olanlar, nasıl ki kardeş olmalılar birbirleriyle, kelimeler de kardeş olmalı dilimizde dedi. Olgun gözüküyordu ama biraz muzip, biraz muzur bir çocukluk vardı Gökhan'ın içinde. Son söylediklerinden sonra kendisiyle gurur duydu. Ebru hem artık bu konuyu kapamak istiyordu hem de bütün bütüne başka bir konuya geçemiyordu. Gökhan'ın mesleki konusunda üst üste yaptığı hataları gidermek, biraz da sempatik gözükmek gayretiyle Samanyolu'nu çok severim. Lisedeyken bakar bakar hayal kurardım. Evrenimize uzaktan bakmak, binlerce güneşi bir bulut gibi seyretmek ilginç gelirdi dedi. Ebru'nun zihnindeki evren tasarımıyla ilgili Gökhan kötü kokular almaya başlamıştı. Bu kız galaksiyle evreni karıştırıyor. Dünyayı da Samanyolu'nun dışında zannediyor diye geçirdi aklında. Artık öfkesi geçmişti Gökhan'ın. İnsanların astronomi bilgileri eksik. Evren tasarımları yanlış olabilirdi. Herkes onun bildiklerini bilmek zorunda değildi. Nazik bir şekilde açıklamaya çalıştı. Geceleri gördüğümüz Samanyolu, galaksimizin bir başka söyleyişle gök adamımızın kollarından birisidir. Biz Samanyolu'muza uzaktan bakmayız, onun içindeyiz. Geceleri gördüğümüz yıldızlar da evrenin tümü değildir. Yalnızca bizim galaksimizdir. Bizimki gibi milyarlarcası var. Önlerindeki sehpada duran pasta tabağını gösterdi. Diyelim ki şu tabak bizim galaksimiz. Biz bu tabağın içinde bir yerlerde olduğumuz için çıplak gözle ancak kendi tabağımızı görebiliriz. Bizim tabağımız gibi en az 2 milyar gök adadan oluşuyor evrenimiz. Biri burada, kimi Pazarcık'ta, kimi Tokat'ta, kimi Erzincan'da, kimi Yozgat'ta. Hepsi birden döne döne yol alıyorlar uzayda. Ebru bütün bu açıklamalara bozuldu, sıkıldığını belli eder şekilde saatine baktı. Sonra da çantasından bir sprey çıkarıp bacaklarına sıktı. Bu davranış karşısında Gökhan dona kaldı. Sprey kafasına vurulmuş gibi hissetti. İki genç arasındaki sözlü tartışma giderek davranışla meydan okumaya dönüşmüştü. Gökhan karşısındakinin misafir olduğunu unuttu, sinirden hafifçe kekeleyerek önemsiz bir şey söyleyecekmiş gibi söze başladı. Kusura bakmayın, biraz öğretmen gibi davranıp canınızı sıktım. Einstein'ın yanında, Fermi'nin yanında, Hawking'in, Hubble'ın yanında şüphesiz biz yeni yetmeler, ancak taze öğretmenler gibiyiz. Şeyin dediği gibi, Bernard Shaw'un, yanlış hatırlamıyorsam o demişti. Yapabilenler yaparlar, yapamayanlar öğretirler. Öğretmeyi de beceremeyenler yönetirler. Yönetmeyi de beceremeyenler eleştirirler, teftiş ederler. Heykeli dikilmiş çok sanatçı, bilim insanı vardır. Heykeli dikilmiş bir tane eleştirmen, müfettiş yoktur. Bunu söyler söylemez Gökhan'ın zihninde şehir parkına dikilmiş, başarılı bir müfettiş heykeli canlandı, kendini tutamadı, güldü. Ebru gülmedi, tekrar saatine baktı yüksek sesle. Artık kalksak mı anne dedi, düello bitmişti. Herkes astronomi bilmek zorunda değildi ama değer verdiği şeylerin böylesine dışında olan birini sevmek veya onunla ahbaplık etmek de Gökhan'a uygun değildi. 21. ayrımın sonu sayfa 204, devamı 22. ayrımda.